Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başladık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan peygamberlerin, nebilerin hayatlarını konuşmaya, Erhan Turan hocamızdan dinlemeye gayret ediyoruz. Tabi zaman zaman hatırlatıyoruz. Bu hafta da hatırlatmış olalım. Biz bu programımızda kendimize rehber olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Erkam yayınlarından çıkan 3 cilt halinde çıkmış olan Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi kitaplarını kendimize rehber alıyoruz ve şu anda ikinci kitaptayız, ikinci ciltteyiz ve bugün Allah nasip ederse Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız. Geçen haftalarda Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı konuşmuştuk ve bu sohbetimizde, bu konuşmalarımızda biraz çuvaldızı kendimize batırdık tabiri caizse. Çünkü Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu kavmin en büyük problemi ticarette yapmış oldukları ahlaksızlıklardı. Ticaret usulünde yapmış oldukları hilelerdi ve günümüzde de bunları yaşıyor olmamızın vermiş olduğu bir refleks de aslında günümüzü de konuşmuş olduk. Buradan dinleyicilerimizi de yönlendirmiş olalım. Arşiv sayfamızdan da bunları dinleyebilirler diyelim. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı
gününüz
olsun,
hayır
sefalar
olsun
versin.
İnşallah.
Cümlemize inşallah
Allah
hayırlı,
razı
bereketli
olsun.
olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun bugünlerimizde.
Amin, Allah razı olsun.
Amin.
Hocam Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatında beni en çok etkileyen hadise Firavun'un
Evet.
başıma bela olmasın diye bütün çocukları katletmesi ama onun işte Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kendi eliyle sarayına gelip büyütmesi ve kendi büyüttüğü çocuğun kendine o manada karşı duracak bir kişi olması hadisesidir.
Evet.
Yani siz ne kadar tedbir alırsanız alın, o çocuk sizin elinizde büyüdü ve hakkı sizin sarayınızdan, sizin sarayınızın odalarından söylemeye başladı. Bu hikmet, Allahü Teala'nın bu tecellisi beni çok etkiler Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatında. Şimdi ben bu hadiseyi Gazze'de yaşananlara biraz daha yoruyorum hocam.
Evet.
Şimdi zalim İsrail, işgalci zalim İsrail çocukları, Filistinli çocuklarımızı şehit ediyor, onları öldürüyor. Ama ne yaparsa yapsın, ne kadar çocuk öldürürse öldürsün yine bir Musa çıkacaktır diyorum ben. Buradan yola çıkarak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatını sizden dinlemeye başlayalım hocam bugün.
Allah
Buyursunlar.
razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aslında çok özlü bir başlangıç oldu. Yani bidayesi dersin gerçekten hulasadan oldu. Nasıl ki Firavun o dönemde irade-i ilahiyi bilmeden, yani Allah'ı tanımadan, Allah'ı bilmeden o iradenin ne kadar büyük bir irade olduğunu anlamadan kendi o basit iradesiyle kendini rüyasının tabiriyle ortadan kaldıracak, katledecek ya da ölümüne sebebiyet verecek, yok olmasına sebebiyet verecek o sebepten kaçmak istedi. Allah'ın iradesi, onun iradesinin çok çok üstünde olduğunu orada biz görmüş olduk. Kader tecellisi, Allah Firavun'un zulmünden, Firavun'un zulmetmek istediğini Firavun'la korudu.
Çok
Yani
güzel.
Cenab-ı Hakk'ın takdiri bugünkü Yahudi mel'ununun yaptığı Firavunluğun ta kendisidir. Yani
Eyvallah.
Beni İsrail olmak onların hak üzerinde olduğu anlamına gelmiyor. Yani kendilerinin Yahudi olması Firavunca bir tavır sergilemeyecekleri anlamına gelmiyor. Karşı tarafın da Müslüman olması onların Musa tabiatıyla yaşamadıkları, Hazreti Musa'nın verdikleriyle o Firavunca İsrail'in duruşunun karşısında durmadıkları anlamına gelmiyor. Elbette ki Cenab-ı Hak o mazlum halk içerisinden bir Musa, Hazreti Musa'yı çıkaracak. Belki de var. O Hazreti Musa'nın kendi üzerine musallatlığına belki Cenab-ı Hak bir zemin, belki de kendilerine bir mühlet veriyor, farkında değiller. Bu tabii ki çokça geniş bir mesele, değerlendirilmesi gereken. Çünkü bugünkü Yahudinin bu işi yapmasının arka planında kendisine Tevrat'ça vaat edildiği söylenen, vaat edilmiş topraklar, o kutsal topraklara erişme ve o kutsal devleti oluşturma algısı var. Ama şunu unutuyor bu melun insanlar. Allah onu Tevrat'la amel edenlere, Tevrat'la amil olanlara müjdelemişti. Kendileri Tevrat'la amel eden, Tevrat'la amil olan insanlar değiller. Eğer hak manada vahiy Tevrat olarak kabul edilirse, ki öyledir, ama bugünkü ellerindeki Tevrat o değildir. Eğer birisi hakikatle o Tevrat'a amilse, o yine biziz, yine Filistin halkı, yine Gazze halkıdır. Yine o Refah'ta bulunan kardeşlerimizdir. Yani o vaat edilmiş topraklar eğer gerçekten kutsal topraklar olarak vaat edilmişse vahiyle, o zaman zafer Müslümanlarındır. O zaman hak dava Müslümanlarındır. O vaat edilmiş topraklarda Müslümanlarındır demek çok kolaydır hocam.
Eyvallah.
Çünkü bugünkü Yahudi, bugünkü Beni İsrail olarak kendisini tanıtan o melun topluluk asla ve kata Tevrat'la amel etmiyor. Amel ettiklerini söyledikleri Tevrat, kendi hahamlarının, kendi din adamlarının
ayeti tabii ki
uydurdukları, yazdıkları, tahrif ettikleri, bozdukları, aslını tamamen kapattıkları ayetin ifadeleriyle, yani kemeseli himari yahmilu esfara olan, yani kitap yüklü merkeplerce ilim adamlarına ve din adamlarının sahip olduğu bilginin kitaplaşması haliydi.
Evet.
Bugünkü Tevrat'a biz tam manasıyla Tevrat'tır demiyoruz ve tam manasıyla değildir de demiyoruz peygamberimizin işaretiyle. Çünkü içerisinde belki hakikat olan bir iki cümle vardır, onu da reddetmeyelim anlamında. Ama doğru olan bir hakikat vardır. Eğer o ayetler haksa, o zaman o hak Müslümanlara ait, tevhid ehline ait olan bir haktır. Orada Yahudi kendi söylediğiyle kendinin mağlubiyetini ilan etmiştir aslında.
Biz şunu biliyoruz yani hocam. Allahü Teala'nın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar göndermiş olduğu dinde akidevi anlamda bir değişiklik, bir güncelleme yok.
Risalet anlamında hiçbir peygamber arasında Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e dahiliyetiyle birlikte tevhid tebliğinde hiçbir fark yok.
Evet. İbadet anlamında belki.
Sadece muamelat değişir.
İbadetler değişir.
Evet. Muamelat değişir. O da peygamberlerce şeklen farklılığı ya da benzerliğini bilemiyoruz. Yani değişebilir. Namazdır, abdesttir vesaire nasıldır? Bunları biz şu tayiniyle şöyledir deme hakkına sahip değiliz ama İbadetse namazsa namazdır, oruçsa oruçtur, haçsa haçtır, zekatsa zekattır. Çünkü bütün dinlerde bunların hepsi vardır. Yahudilikte de vardır, Hristiyanlıkta da vardır. İslam'da hakeza zaten uygulamasıyla görülüyor, var. Hak esas üzere, tevhid üzere gelmiş olan bütün dinlerde vardır. Sadece muamelatta değişiklik olabilir. Bu fark da akideye tesir edecek bir fark değildir. Ama bütün peygamberlerin birleştiği tek nokta vardır. La ilahe illallah'tır.
Eyvallah.
Bugün... Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Yahudileri anlatırken Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Bu şirktir. Nasıl ki Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu şirktir. Bu şunu gösteriyor. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği Tevrat, Allah'ın Kur'an'da zikrettiği İncil, arada Zebur asli ile kalmamış ki Allah o ayetlere işaretle siz tahrif ettiniz, bozdunuz diye bize işaret veriyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Yahudiler, birçok ayette Beni İsrail, hadis-i şeriflerde birçok hadis-i şerifte yine onlara işaretle bilgiler verilir. Ne kadar hak üzere oldukları, ne kadar olmadıkları anlatılır. Ne kadar dostluk kurulup ne kadar kurulmayacağı işaret edilir. İslam alimleri de bu anlamda birçok eser kalem aldı, gündeme getirdi. Bu anlamda söylediğimiz şey şu: Yahudi, yani Beni İsrail olarak kendisini atfeden Yahudi, bugün her ne yaparsa yapsın, her ne söylerse söylesin kaybedecek. Ve bazen Filistin haberleri falan bakarken, orada bir topluluğun Gazze'de yapılan bu soykırıma karşı, din kırımına karşı, İslam düşmanlığına karşı yapılan o harekette onların da gösteriler yaptığını görüyoruz mesela. Radikal dediğimiz Yahudiler var. Biraz daha böyle kutsal kitaba kendilerini bağlı olduğunu söyleyen Yahudiler var. Bir araştırdım, acaba niçin bunlar tenkit ediyorlar? Yani neticede Yahudi bu anlamda tek kafa çalışır, tek el çalışır. Niçin bu insanlar tenkit ediyor diye şöyle bir şey duydum. Bunu tabii doğruluğunu tescil etmek lazım. Bir Yahudi aliminin, yani biz İslam eserlerini de okuduk. Orada Müslümanların peygamberinin, Hazreti Peygamberin yani aleyhissalatü vesselamın verdiği haberler içerisinde eğer o peygamber doğru söylüyorsa bu savaşın mağlubu biziz.
Çünkü yenileceğiz.
Yenileceğiz. Çünkü çıkacak olan savaşta taşlar bile, ağaçlar bile arkamda gel var bu melunu öldür diye bize işaret verecek hadislerinden hareketle, biz buna Kitabül Fiten vel Melahim diyoruz. Geleceğe dönük haberler, kıyametle alakalı haberler. bugünkü o büyük dünya savaşında, yani Yahudilerin ve bütün karışacak olan o savaşta Müslümanların kesin zaferinin varlığı hadislerce işaret ediliyor. Buna inananlar diyorlar ki kaybedeceğimiz savaşa niçin giriyoruz? Asla buna girmemeliydik. Biz burada mağlup olacak olanız, kaybedecek olanız, katledilecek olanız. O zaman siz bizi kendi ellerinizle ateşe atıyorsunuz diye gösteriler yapıyorlar. Evet. Bunlar da işin realitesi.
Tabii, yani bunu sadece burada bırakmak lazım belki, tabii, değil mi hocam? Kesinlikle tabii. Burada bir Yahudi seviciliği
asla
gibi bir şey ama bunu asla diyenler yine kalkıp
asla
kendi bayramlarını, kendi kültürlerini yaşatmaya, dayatmaya devam ediyorlar.
Yani, tabii bunu söylerken orayı mutlaka vurgulayalım. Onlar bizi kabul edip düşündüğü ya da bu soykırımı protesto ettiğinden değil.
Kendilerini düşünüyor.
Yahudinin en çok korktuğu ölümdür, ölmektir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla ayet-i kerimelerin ifadesiyle bir hasımlaşma olduğu zaman Efendimiz'e ayet-i kerime hadi ölmeyi dilesinler bakalım diyor. Neden? Çünkü Yahudi bu ölüm korkusunu, ölme korkusunu içinden hiçbir zaman atamıyor. O insanlar da öldürülmekten korktukları için, ölmekten korktukları için bu itirazları yapıyorlar. Yoksa bizim Gazze'deki kardeşimize...
Bizi ateşe sürüklemeyin diyor.
Elbette yani. Bizi ateşe sürüklüyorsunuz. Gazze'deki kardeşimize gönlü açıldığından değil ya da ona muhabbet beslediğinden değil. Orada bir çocuk katlinin, annelerin katledildiğinden değil. Öyle bir derdi yok onun. Onun derdi kendi korkusu. Yani burayı vurgulayalım yani. Orada kesinlikle bir muhabbetin karşılığı değil bu.
Eyvallah.
O yüzden Yahudi bu kafayı tabii kapalı bir toplum olmaktan alıyor. Anne baba hep Yahudi olarak geleceği için o kapalı topluluk bir türlü açılmıyor. Açmaya da kendilerini müsaade etmiyorlar. Bu Resulullah döneminde de böyleydi. Öncesinde Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde de böyleydi. İnşallah ders konumuz Hazreti Musa olacak. Hazreti Harun Aleyhisselam olacak. Her iki peygamberde de biz beraber bir tebliğ faaliyetinin olduğunu göreceğiz. Ve Yahudi topluluğunun yaşamış olduğu bu süreçte, şimdi Hazreti Musa Mısır doğumlu bir peygamberimiz. Beni İsrail'in Mısır'da doğan, Hazreti Harun Mısır'da doğan bir peygamberimiz. Biz Hazreti Musa'nın Ulul Azm peygamberlerden olduğunu biliyoruz. Yani kendisine azamet verilmiş ve tarihte çok ciddi etkileri olan peygamberlerden. Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa, Hazreti İsa gibi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi böyle bir Ulul Azm peygamberlerinden.
Ne demek hocam Ulul Azm?
Ulul Azm bu Ahzab suresinin 7. ayetinde ifade edildi. Kendilerine bir takım farklılıklar verilmiş. Bir takım büyük haller kendilerine sirayet etmiş olarak tarif ediliyor.
Mucize.
Mucize anlamında tabii diyoruz. O da var ama buradaki asıl acizane anladığım şey şu. Bu peygamberlerimiz köşe taşı olmuşlar. Yani onlar tarihin bir dönemlerinde manevra halleri olmuşlar. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın insanlığa ilk peygamber olarak geldiğinden sonra ikinci Adem olarak Hazreti Nuh Aleyhisselam gelmiş. Yani insanlığın ikinci teşekkürü büyük bir olay. Ondan dolayı isim öyle verilmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la yaşadığı hadise gerçekten tarihte çok büyük bir vaka. Ateşe atılması, sonra onun seyahatleri, tebliğ için tabii ki yaptığı şeyler büyük bir hadisatın karşılığı. Yine o Yahudi topluluğunun büyük bir hadisedir. Buna diaspora deniyor. Yani büyük göçleri vardır Yahudilerin tarihlerinde. Hazreti Musa Aleyhisselam'la yaşamış oldukları, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la birlikte o dönemlerde, çünkü hayatının safhaları var inşallah birazdan onu da söyleyeceğiz. O safhalarda yaşamış olduğu çok büyük olaylar ona bu kategoriye. Bir de Hazreti İsa Aleyhisselam yine o Hazreti Musa'dan sonra yeniden şeriat ve ahlak üzere İsrailoğullarını tekrar bir yola sokma adına büyük hadisatlar, büyük olaylar yaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten Hatemül Enbiya'dır. Yine o anlamda baktığımızda Kur'an'ın Ulul Azm olarak isimlendirildiği, yani yüce akıl, yüce azamet, yüce bir duruş, yüce bir olay, yüce bir hadise sahibi peygamberler içerisinde zikrediliyor. Tabi Hazreti Musa'nın Hazreti Yakup'un çocuklarından Levi'nin soyundan geldiğini biliyoruz biz. Ve bu haliyle de bir Yahudi ailesi Hazreti Musa'nın Mısır'da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan sonra yerleştiğini, oradaki Yahudi topluluğunun artık belli bir zaman sonrasında Hazreti Yusuf'la birlikte iman etmiş olan devletin Firavunu, o zamanki Firavunun iman ettiğini biliyoruz biz. Bu Reyyan bin Melik diye geçiyor kayıtlarda. Kendisi vefat ettikten sonra o Hazreti Yusuf'a iman etmişlerdendi. Yani Hazreti Yakup Aleyhisselam şeriatı üzere de amel edenlerdendi. Yerine Kabus diye birisi geçti. O da Firavun.
İman etmedi.
O iman etmedi. O iman etmeyince Beni İsrail'e işkenceler yapmaya başlıyor. Eziyetler yapmaya başlıyor. Hatta ondan sonra gelen Firavunlar da aynı sünnetlerini diyelim devam ettiriyor. O hadiseyi devam ettiriyor. Baskıları, zulümleri devam ettiriyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın doğumu böyle bir ortamda ortaya çıkıyor. Hatta Firavun'un gördüğü rüya ile alakalı olan kısımda bir de şöyle bir bilgi vardır. Firavun Yahudi topluluğuna, Beni İsrail topluluğuna çok fazla işkence ediyor. Çok fazla eziyet ediyor. Bütün ağır işlerde onları çalıştırıyor. Kadınlarını köle gibi kullanıyor. Çocuklarını köle gibi kullanıyor. Kendilerini köle gibi kullanıyor. Ağır şartlarda vergilere tabi tutmuş. Vergisini vermeyene çok ağır cezalar veriyor. Hatta zincire vurup çölde bir ay bekletebilecek kadar böyle ağır cezalar veriyor. Tabii Yahudiler artık bu işten bıkmışlar. Ha, bunu niye yapıyor bu Firavun? Sayıca artarlar. Hakimiyeti ele geçirirler. Bizi de iktidarımızdan, idaremizden ederler. Biz yönetimi Yahudi topluluğuna kaptırırız diye. Şimdi Yahudi topluluğuna oradaki halka Sıpti deniyor. Mısır'ın yerli halkına da Kıpti deniliyor. Şimdi Kıptiler Yahudilerin bu çoğalmasından rahatsız oluyorlar. Bazı işleri elde etmelerinden rahatsız oluyorlar. Sayılarının azalmasını istiyorlar. Bir rivayette Firavun Beytül Makdis'ten bir ateşin yükseldiğini ve Kıptilerin evlerini yakıp sarayda mahvettiğini gösteriyor. Bunu rüya olarak tabir ettirdiğinde o zaman bunlar tabii paganist bir kültüre, yani tabiatın putlaştırılması, yıldızlara, güneşe, aya vesaireye tapıyorlar. Rüya tabirini yaptırınca kahinler orada şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak, seni, Kıptileri ve tahtını yerle bir edecek. Bunun karşılığında çocukların katlini başlatıyor. Rivayete göre 980 bin çocuk katlediliyor. Hı hı. Ya bu da Yahudi topluluğunun ne kadar kalabalık olduğunu gösteriyor. Şöyle bir acizane ben ufak bir araştırma yapmıştım sayısal olarak ne kadardırlar gibi. 6 ile 12 milyon arasında bir sayı Yahudi topluluğu. Aslında çok güçlü bir sayı. O korkuyor iktidarından ve böyle bir şey çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi rivayetlerden bir rüya tabiri rivayeti var. Bir de toplum artık kendi içerisinde Kıptilerin sayıca arttığını ve bir an önce bunların önünün kesilmesi gerektiğini, artı bir de yapılan zulümler neticesinde, baskılar neticesinde Yahudi topluluğu kendi içerisinde şöyle konuşmaya başlamış. İşte biz nasıl ki Nemrut, dedemiz İbrahim'i ateşe attı, nasıl ki biz İbrahim'le birlikte bir kurtarıcı oldu bize, biz kurtulduk. Daha sonrasında Hazreti Yusuf'a kadar olan süreçte nasıl ki Mısır'a geldik, kurtulduk. Hazreti Yakub'a geldiğimizde kurtulduk. Allah bize bir peygamber gönderecek. O gönderilen peygamberle biz kurtulup Mısır'a hakim olacağız konuşmaları yaparlarmış kendi aralarında. Hmm. Bu Sıpti halkı korkuturmuş. Ardından da bu Firavun'a çokça şikayetçe gidermiş diye böyle iki rivayet var. Firavun neticede bir korku idari ve siyasi kaybı önlemek adına bir radikal karar alıyor. Çocukların hepsini katlettirme kararı alıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatının birinci safhası bu çocukların katledildiği dönemde dünyaya geldiği ve sonrasında o doğumdan sonra bir saray hayatına yönlendirildiği. Biraz önce dersin başında ifade ettiğimiz gibi aslında Firavun'un zulmünden Allah Firavun'un sarayında Firavun'la Hazreti Musa'yı koruyacak.
Evet.
Ve orada 40'lı yaşlara kadar Hazreti Musa'nın yaşaması var ve yaşamış olduğu dini, anlamış olduğu imanı, çünkü o Hazreti Yakup Aleyhisselam'dan, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan gelen şeriat üzere İbrahimi olarak yaşayan bir insandı. O tebliğ de yapardı arada bir. Kendisine nübüvvet daha sonra verilecekti. O kendine inananlarla birlikte bir tebliğ faaliyetlerine girmişti bu anlamda. Firavun'dan çok rahatsız olurdu ama çocuğu da olduğu için kendince, çünkü konuşacağız inşallah oradaki bir evlatlık ediniriz, bize bakar, bize sahip çıkar diye Asiye annemizin ona sahip çıkması meselesi var. Birinci safa buraya kadar. Sonrasında Hazreti Yakup, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu bir fırıncının katli meselesi vardır. Oradan sonra Medyen'e bir göçü var. Hazreti Musa'nın bir Medyen macerası var. 8-10 yıllık bir süredir. O 8-10 yıldan sonra Allah-u Teala'nın ilahi vahiyle Tuva Vadisi'nde ve bir vadil mukaddesi Tuva diye geçen ayette Tuva Vadisi'nde vahiy kendisine vermesi ve bu vahiy ile birlikte iki mucize, asa ve yedi beyaz el diye geçen bu iki mucize ile birlikte Hazreti Harun'la Firavun'un sarayına tebliğ için göndermesi. Bu safa var. O sihirbazlarla olan mücadele ve ardından Hazreti Musa'nın bir takım hallerden sonra Yahudi şeylerin, Mısırlıların yaşadığı, Kıptilerin yaşadığı bir takım hallerden sonra Kızıldeniz'e doğru bir yolculuk söz konusu. Yani artık Yahudi topluluğunu aldı ve Mısır'dan çıkmaya razı oldu, çıkarılmaya razı oldu Firavun. Yola çıkarken tabii bir hastalık olmuştu, kızı ölmüştü. Hazreti Musa'ya hamledip tüm İsrailoğullarını katletme emri vermişti. Kızıldeniz'in başına gelip Kızıldeniz yarılıp karşıya geçme ve sonrasındaki bir hayat başlıyor tekrar. O Ay evet. Eriha bölgesi dediğimiz bölge. Hı
hı. Tabii bu döneme kadar olan Yahudileri biz gerçek Tevrat'a iman eden
tabii.
Yahudiler olarak nitelendirelim. Yani o gözle dinlersek
tabii.
taşlar yerine oturmuş olur. Tabii. Yahudi toplumu sonradan
elbette.
Bozulacak.
Elbette. Hatta şöyle söyleyelim hocam. Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'i hı hı. geçmeden Yahudi topluluğu yine bozuldu.
Hmm.
Yani Hazreti Musa başlarındayken isyan ettiler. Hatta dediler ki ya Musa sen durduk yerde bizi bu denizin başına niye getirdin?
Hmm.
Arkamızda Firavun var, önümüzde deniz var. Biz şimdi arada kaldık. Yani çok af buyurun. Yani tost gibi bizi basacak bunlar. Yani sen bizi hangi akılla buraya getirdin diye itiraz ettiler Hazreti Musa'ya. Yani onlar Hazreti Musa'ya imanda da problem yaşıyorlar.
Hmm.
Yani iman ettik diyorlar, peygamber olduğunu kabul ediyorlar ama bir iman noksanlığı var.
Gevşeklik var.
Gevşeklik var. Denizi geçtikten sonra Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş olduğu bir pınar var. 12 pınardan su çıkacak. Her kabile kendi pınarından su dolduracak. Sonra Allah onlara bir takım ikramlarda bulunacak. Orada da itiraz edecekler.
İşte gökten gelen
nimeti yerden bitene mi değiştiriyorsunuz diyor ayet-i kerime. İnşallah konuşacağız bunların hepsini. Her birinde ayrı bir ders, ayrı bir hikmet var.
Evet.
Orada da itirazkar olacaklar. Hazreti Musa Aleyhisselam vahiy için Cenab-ı Hak tekrar bir daveti olduğunda, çünkü Hazreti Musa'nın Hazreti Allah ile mülakatı birkaç kere Firavun'la görüşmeye gitmek üzere yaptığı bir vahiy var. Sonrasında Tevrat'ı almak için tekrar gidecek, levhaları almaya gidecek. O geldiğinde Samiri denen bir adamın bir buzağı heykeliyle taptıklarını görecek. Onun öncesinde Kızıldeniz'i geçtikten sonra gelip bir kavmin puta taptığını görüp ya Musa bize de şöyle bir şey yapsan da biz de onu ilah olarak temsilen tapsak deyip Hazreti Musa'ya putçuluğu teklif edecek o Yahudi topluluğu. Yani bizim burada işte Hazreti Musa'ya iman ettiler ve halis bir Tevrat ehli. Zaten henüz daha Tevrat ehli olunmadı. Tevrat ehli ne zaman olunacak? O elkal elvaha diye ayet-i kerimede geçen ondan sonra bir Tevratlanma var. Ama Hazreti Musa'ya imanlarında orada bir noksanlık var zaten. Bir arıza var. Bir münafıklıkları var orada. Ardından tabii hepsi için söylemiyoruz bunu. Ama hakim olan yapı, oradaki önde gelen kimselerin Hazreti Musa'ya olan eksik bağlılıkları, noksan bağlılıkları bir anda puta tapmalarına sebebiyet veriyor. Mesela benim hep düşündüğüm şeylerden bir tanesi odur. Hazreti Musa vahiy için tekrar davet edildiğinde yanına 70 adam verdiler din adamlarından. Dediler ki vahiy Musa alıyor mu? Yani inanmıyorlar sanki. Hadi git bakalım gittiler. Geldiklerinde puta tapar buluyor Hazreti Musa Aleyhisselam. O Samiri'nin yaptığı put. Puta tapar buluyor. Yani bir topluluğun bu kadar hızlı değişmesi. Neticede ben Yahudilikte şunu görüyorum. Yahudilerde şunu görüyorum. Onlar bir peygamberin kendilerinden olmalarını gerçekten iman etmek için değil, kendilerinde bir üstünlük sıfatı olarak göstermek için istiyorlar.
Bir bu yönü var hocam. Bir de biz... Şimdi bu programda yani Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti Harun Aleyhisselam'ın hayatını konuşurken çokça değineceğiz. Yani şu anda Gazze'de yaşanan zulmün tarifini bunların, bu zalimlerin psikolojik altyapısının nasıl olduğunu burada görüyoruz.
Tabii genetiklerinde var hocam, evet. Öyle söyleyelim. Genetiklerinde var. Yani bu insanlar nankörlüğü, hainliği, ölüm korkusunu ve o...
Sabırsızlıkları,
gitgellerini kendi zihinlerindeki yani İslam'ın kendileriyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde hatırlarsınız Muhayrık vardı Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edip ben de geliyorum deyip bütün malını mülkünü çocuklar arasında bir kısmını pay edip Allah Resulüne infak edip Yahudi topluluğuna da ey Yahudi topluluğu çok iyi biliyorsunuz ki o Allah'ın Resulüdür deyip tebliğ ettiğini ama onların sen git kendi başına deyip yalnız bıraktıklarını biz Muhayrık'ı biliyoruz. Efendimiz Yahudilerin en hayırlısıydı buyuruyor. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam'a biz yerin bitirdiklerinden isteriz dediklerinde Allah-u Teala bir kavimle savaşmalarını emrediyor. Amalika diye geçen bir kavim. Şimdi bu kavimle savaşmayı kendilerine tabiri caizse cesaret edemiyorlar. Sebebi kavim insanları iri yarı, güçlü kuvvetli, boylu poslu, bilekleri güçlü, korkuyorlar. Hazreti Musa'ya gelip kendi tekliflerini unutup ya Musa git sen Allah'la savaş. Orayı, o savaşı kazan, biz senin ardından gelelim diyorlar. Ardından Cenab-ı Hak onları o Tih sahrasında 40 yıl yeni bir nesil, eski nesle galip gelinceye kadar Tih sahrasında kaybediyor. Yani Yahudi topluluğu her fırsatta peygamberin çizdiği rotadan çıkmanın üzere. Evet. Formatlı gibi. Evet. Yani hangisinde görürsek böyle bir şey çıkıyor. Resulullah ile olan diyaloglarında da bunu inşallah ders içerisinde böyle yeri geldikçe konuşacağız. Her seferinde bu topluluğun bir isyanı, bir peygambere ittibada problemi, emre itaatte sorunu, kendi yazdıkları üzere bir inat, bir direnme, bir diretme, haşa Allah'a kafa tutma, buraya kadar böyle bir serüvenleri var. İnşallah bu derste bunlar da karşımıza eyvallah. Çıkacak. Konu konu konuşacağız.
Eyvallah. Genel bir tabloyu çizmiş olduk. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın neler yaşayacağını ve neler konuşacağımızı anlatmış olduk. Şuradan önümüzdeki hafta itibariyle başlasak hocam. Firavun'u korkutan rüya neydi?
Peki.
Rüyadan başlayıp bu haftalık müsaade isteyelim dostlardan.
Tamam inşallah.
O rüyayla başlayalım. Yahudi toplumu bu toplumda artmaya başladı. Ve o artış zaten bir gündem oluşmuştu, gündem oluşturmuştu ve Firavun bir rüya gördü. O rüyadan sonra Yahudi toplumunun artık o manada
önüne geçmeye, engellemeye
tabii. başladı. O rüya ile birlikte önümüzdeki hafta başlayalım inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Allah
Gönlünüze
razı olsun.
Sağlık, Allah razı olsun.
Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya başladık. Önümüzdeki hafta az önce de ifade ettiğimiz gibi Firavun'u korkutan rüyadan başlayıp Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.